Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır, yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil, Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. Altıncı bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, Efesoslular 6. bölüme devam edeceğiz. Şimdi bu programımızda 6. bölümün ana konusuna geliyoruz. Kilise yani inanlılar topluluğu Mesih İsa'nın iyi bir askeridir. Şimdiye dek Mesih imanlısını kişisel bağlantılarda gördük. Tanrı önce onu evdeki konumunda ele aldı. Sonra dünyada yerini almak için çıktığında Rabbin ona söyleyecek bir iki sözü vardır. Dünyada yerini ya bir işveren ya da işçi olarak alacaktır. Hangisi olursa olsun Tanrı'nın çocuğu olarak içinde yaşamakta olduğu topluma olumlu katkılarda bulunması gerekir. Toplum için bir şeyler yapması, bir şeyler üretmesi gerekir. Şimdi Mesih'in askerinin düşmanları hakkında bilgi veriliyor bize. Savaşılması gereken bir savaş vardır. Çok kez kilise yani inanlılar topluluğu içinde anlaşılmayan ya da unutulan bir şey vardır. Tanrı'nın çocuğu bir savaş içerisindedir. Ve bu savaş ruhsal bir savaştır. Ruhsal silahlar ile savaşılmalıdır. Normal güncel hayattaki görevlerimize sadık kalamıyorsak o zaman büyük savaşlarda yenik düşeceğimiz malumdur. İman hayatında ciddi olmalıyız. Her söz, değerli dostum, inanılmaz. İnsanlar hayatımıza bakar. Söylediğimiz sözler eğer hayatımıza uymuyorsa insanlar bize inanmayacaklardır. Söylediğimiz sözler bizim hayatımızda yansıyacaktır. Birçok inanlı düşüncelerinde Tanrı sözünü tekrarlarken, sözde ya da gerçekte inanlı olurlarken, inanlı yaşamlarında bunu hiç mi hiç göremezler. Yüksek düzeyde öğretip alçak düzeyde yaşarlar. Ruhsal savaş aslında bu düzeyde sürdürülüyor değerli dostum. Ruhsal savaştan söz ederken tabii olarak şeytanı düşünürüz ve onun kontrolü altında olan insanları ve yerleri. Son zamanlarda mafya ismi ülkemizde de sık sık kullanılır oldu değil mi? Mafya dendi mi hemen kötülüğün özü akla gelir ve ruhsal savaşın bu alanda sürdürülmesi gerektiği düşünülür. Hayır, ruhsal savaş değerli dostum bizim en kutsal sandığımız yerlerde devam eder. Pazar günleri kilise içerisinde şeytan cirit attığı gibi aile ocağında da karı koca arasında sürtüşmeler yaratarak Mesih'in sevgi ilkesine karşı savaş açar. Birçok yumanlı toplum içindeki yolsuzluklara, çirkin hareketlere, gece hayatına, çetelere bakıp bunların temizlenmesi gerektiğini düşünür ve bu doğrudur. Ama şeytan değerli dostum en başarılı saldırılarını önce dediğimiz gibi bize çok yakın ve kutsal saydığımız yerlerde yapar. Kendi hayatımızda, aile hayatımızda ve imanlılar topluluğunda. İsa Mesih tutuklandığı gece Yeruşalim'de en tehlikeli yer İsa'nın yemek yediği üst odadaydı. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan o gece oradaydı. Yahuda'yı İsa'yı ele versin diye yönlendiriyordu. Savaşın nerede olduğunu fark etmeliyiz. Evet, savaşın nerede olduğunu iyice bilmeliyiz. Hatırlarsanız bu mektubun başlangıcında onu Yeşu kitabının içeriğine benzetmiştim. Eski antlaşmada Yeşu neyse yeni antlaşmada da Efesoslar mektubu odur. Yeşu İsrailoğullarını Ürdün ırmağından geçirip vaat edilen ülkeye ulaştırdı. Bu ara savaşılması gereken savaşlar ve kazanılması gereken zaferler vardı. Ürdün ırmağı bizim ölmemiz ile sonsuz yaşamın, cennetin bir resmi değildir. Ürdün ırmağı İsa Mesih'in ölümü ile dirilişini dile getirir. Bir açıdan mecazi anlamına bakarsak Tanrı çocuğu bugün Kenan diyarında savaşarak yaşamak zorundadır. Siz bir Mesih imanlısıysanız Mesih'in askerisiniz ve yeryüzünde yaşadığınız sürece Rabbin ordusunda Rab için savaşmalısınız. Neye karşı? Kötülüğe, şeytanın bütün yalan dolanına karşı. Yine vurgulayayım ki bu savaş fiziksel bir savaş değildir. Mesih imanlısının bu dünyada hiçbir düşmanı yoktur. Olamaz da. Ama Mesih imanlısının düşmanı iblistir, şeytandır. Onun uydurduğu, onun yaratmak istediği yalan dolan kin, nefret, üçkağıtçılıktır. İnanlı bu ruhsal savaş içerisindedir. Yeşu vaat edilen ülkeye girdiği zaman onun önüne çıkan üç düşman vardı. Birincisi Eriha kentiydi. Bugün Eriha kenti dünyayı temsil eder. Yeşu'nun ilerlemesine Eriha engel olabilirdi ama olmadı. Çünkü Yeşu Rabbin verdiği talimata göre savaştı. İmanlının da imanda ilerlemesine engel olan şeyler vardır. Ama üstün gelebiliriz çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diyor Yuhanna 1. Yuhanna mektubunda. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kimdir? Yeşu Rab'be güvenmişti. Bizim de zafer kazanabilmemiz için değerli dostum Mesih İsa'ya güvenmemiz gerekir. Dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur diyor yine Yuhanna 2. bölüm 15. ayette 1 Yuhanna mektubu. Tanrı çocuğu sevgisini geçici şeylere değil kalıcı şeylere vermelidir. Değerli dostum bizim bu dünyadaki yaşantımız Kenan diyarındaki duruma benzer. Tetikte olmalıyız ve dünyayı sevmemeye dikkat etmeliyiz. Dünyada yaşayacağız ama dünyanın üç kağıtçılıklarına, dünyanın yalan dolanına, kötülüklerine boyun eğmeyeceğiz. Yeşu'nun ikinci düşmanı Ay kentiydi. Ay şehri bedensel istekleri temsil eder. Yeşu Ay kentine baktı ve bu kenti kolayca alacağını sanarak az asker gönderdi. Yanılmıştı. Yenik olarak geri döndü. Geri döndüklerinde Yeşu ağlaya inleye dua etmeye başlayınca Rabona neden ağlayıp duruyorsun? Kalk İsrail günah işledi dedi. Tanrı İsrailoğullarına zaferi vermeden önce bu günahın ikrar edilip gereken cezanın verilmesi gerekiyordu. Sizin hayatınızda da durum böyledir. Her denenmeden zaferle çıkacağını umma. Zafer kazandıkça denenmelerin artmış olması sizde değişiklik olduğunun büyük bir işaretidir. Kendinizi Rabbe adamış olmanız şeytanın krallığına karşı büyük bir tehlike oluşturmuştur. Bu krallığın başı olan şeytan sizi ele geçirmek için çabasını iki kat daha arttırmıştır. Birçok Mesih inanlıları dünyaya yenki kazanıp övünürken kendi bedensel isteklerine yenik düşerler. Huylarına boyun eğerler. Dedikodu yapmak onlara egemen olur. Bir Mesih imanlısı bana gelip niçin her konuda yalan söylemeyi bir türlü bırakamıyorum diye sordu. Bedensel istek birçoklarımıza karşı yenki kazanır. Bir şey daha vardır. Denenmeler karakterimizi güçlendirir dostum. İsrailoğulları savaşa savaşa güçlendiler. Denenmeler, ruhsal savaş, kendimizin göremediği kesilip atılması gereken kısımları ortaya çıkarır. Altın ısıtılınca arıtıldığı gibi biz de denenmelerle arıtılmış ve Tanrı'nın istediği kişiler olacağız. Tanrı neden bunlara izin verir? Herhalde bunu düşünmüş olabilirsiniz. Tanrı neden bu şeytani güçleri kırmıyor? Bir gün Tanrı onları ortadan kaldıracaktır. Henüz böyle yapmış değildir. Çünkü bu denenmelerden geçmemize izin vermesinde büyük bir amacı vardır. Bu dersimizde denenmelerin nereden geldiğini ve bunlara Tanrı'nın sonsuz kayrasıyla nasıl galip gelebileceğimizi öğreneceğiz. Ne yazık ki Mesih'in kilisesinde çok kez dünyasal ölçüler kullanılır. Bir kez birisi bir tarikatın lideri hakkında şöyle dedi. O adamı dinlediğim zaman ne kadar bana hitap ettiğini anlatamam. Harika bir liderdir ve söylediği her şey beni heyecanlandırır. Nasıl bir kişiden söz edilmektedir? Şimdi Tanrı sözünden şunu dinleyin. Bu şaşılacak bir şey değildir. Şeytan bile kendisine bir ışık meleği süsü verir. Onun hizmetkarları da kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü verirlerse bu büyük bir şey değildir. Öylelerinin sonu yaptıklarına uygun olacaktır. Ruhsal savaştan söz ediyoruz dostum. Ne sanıyorsunuz? Şeytan gelip kapınızı çalıp da bakar mısınız ben şeytanım ve sizi aldatmaya geldim mi diyecektir. Tabii ki şeytan bu şekilde çalışmaz. Seni aldatmak için elinde olan her hüneri kullanacaktır. Belki de seni aldatmak için evine iyi karaktere sahip olduğunu gösteren birini gönderip kutsal kitap hakkında özel bilgi vermek isteyecektir. Evinizde olmasa bile gitmekte olduğunuz liberal bir kilisenin konuşmacısını kullanıp görüş açınızı çürütmeye çalışacaktır. Rabbin mucizelerini doğal yollardan açıklamaya başlayacaktır. Rabbin gücünü inkar eden vaazlar verecektir. Böyle bir kiliseye gitmekteysen kardeşim sana öğüdüm, oradan en kısa zamanda ayrılmandır. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab 2. Korintoslar 6:17'de. Buna karşılık şeytan hemen yağlamaya başlayacaktır. Sana ihtiyacımız var. Sensiz kilisemiz olmaz. Edemeyiz. Lütfen biraz daha kal bizimle. Dostum, bu şeytanın kandırmasıdır. Kenan diyarında Gibonlular şeytanı temsil eder. Onlar Yeşu'yu kandırdılar ve Yeşu onlarla bir antlaşma yaptı. Yeşu'nun başına bela açan aslında bu insanlardı. Ay olayında işlenen günah ikrar edilip gereken ceza verilmeliydi. Ancak bundan sonra zafer elde edilebildi. Kardeşim, bedenin arzuları üzerinde zafer kazanmak istersen sen de böyle yapmalısın. Günahlarını Tanrı önünde ikrar edip gereken terbiyeyi almalısın. Rab sevdiklerini her zaman terbiye eder, düzenceye koyar. O zaman Gibonlularla nasıl başa çıkılır? Yeşu onlarla bir antlaşma yapmış ve sonuç Yeşu'nun baş belası olmuştu. Emin olabilirsiniz ki dostum, düşüncelerinizi, davranışlarınızı şeytana uydurursanız kesinlikle ruhsal savaşta her zaman yenik düşeceksiniz. O zaman ne yapabiliriz? Biz kendi gücümüzle şeytanı yenemeyiz. Ne senin ne de benim şeytana karşı savaşacak gücümüz vardır. Kutsal yazılarda bile şeytana karşı tek başımıza savaşmamız söylenmiyor. Tanrı sözü bize diyor ki Tanrı'nın kendisi bizim için şeytana karşı savaşacaktır. Paulus Efesoslular 6. bölüm 10. ayette son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin diyor. Evet, kendi gücümüzle değil, Rabbin gücüyle savaşa girmeliyiz. Bu savaş çok çetindir. Rabbin özel olarak sağladığı ruhsal zırhı kuşanıp iblisin hilelerine karşı durmasını öğrenmeliyiz dostum. Kime karşı savaşmakta olduğumuzu ve bizim tarafımızda kimin savaştığını iyi bilmeliyiz. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor Pavlos Efesoslar 6. bölüm 11. ayette.
Dur bakalım, Pavlos burada ne hakkında konuşuyor? Ruhsal kötülükler hakkında, hem de göksel yerlerdeki ruhsal kötülükler hakkında konuşuyor. Bu mektubun sonuna gelmek üzeredir ve bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Kendi gücünle iblise karşı gelemezsin. Pavlos şeytanın hilelerinden söz ederken aynı zamanda bu hilelere karşı geçerli olan Tanrı'nın silahlarını da sıralayacaktır. Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin diyor. Neden? 12. ayet. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. Mesih imanlısının savaştığı düşmanın eti kanı yoktur dostum. Bu düşman iblistir, şeytandır ve onun ruhsal ordularıdır. Düşman ruhsal bir varlıktır ve ona karşı ancak ruhsal silahlar etkili olabilir. Bundan dolayı ruhsal güce ihtiyacımız vardır. Şunu iyi anlamalıyız ki savaşmamız gereken düşman bedenimiz değildir. Mesih imanlısının beden konusunda yapması gereken tek bir şey vardır. Onu çarmıha gerilmiş saymalıdır. Hayatını tümüyle Rabbin verdiği yeni yaşam ile yaşamasını bilmelidir. Beden üzerinde nasıl zafer kazanılması gerektiği Romalılar mektubunun 6. bölümünde açıklanıyor. Eski tabiatımıza, eski doğamıza karşı savaş açarsak kesinlikle yenileceğiz. Paulus Romalıların 7. bölümünde böyle bir tecrübeden söz etmektedir. Şeytanın saldırılarına ve stratejilerine karşı durabilen yalnız Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahlardır. Şeytanın çeşitli silahları vardır. Bu nedenle Mesih imanlısı düşmana karşı kendi bedensel ya da dünyevi silahları ile karşı duramayacağını bilmelidir. Düşman ruhsaldır ve aynı zamanda savaşta ruhsal bir savaştır. Zafer kazanmak istersek bu ayetteki buyruğa uyup Rabbin sağlamış olduğu ruhsal silahları kuşanmalıyız. Biz bir ruhsal savaş içerisindeyiz. Şeytan bu savaş için kendi askerlerini, kendi adamlarını gereken saflara yerleştirmiştir. Bu ayetlerde diyor ki, biz bunlara karşı savaşmaktayız. Asıl Grekçe'de savaş sözcüğü için güreşmek fiili kullanılır. Yani uzaktan düşmanı öldüren silahlarla değil, el ele, yüz yüze bir savaştır bu. İşte bizim savaşımız budur. Çünkü asıl savaşımız, et ve kemiğe sahip olan insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki yani ruhsal dünyadaki ruhsal ordularına, ruhsal yönetimlere, ruhsal hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın ruhsal güçlerine karşıdır. Çevremizde karanlık güçlerle dolu bir dünya vardır ve şimdiki zamanda bu güçler kendilerini göstermeye başlamışlardır. İnsanlar genelde bu karanlık, şeytana ait göksel güçlerin varlığından habersizdirler. Pek çok kişi falcıların ardı sıra gitmekte ve bunun tehlikeli olduğundan bile haberleri yoktur. Şu bunalımlı dönemde değerli dostum, yeryüzünün her yanında sayısız insan sözde doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak amacıyla aldanarak bir sürü boş ama tehlikeli ruhsal araştırma eyleminin ardı sıra gitmektedir. Şu ifadeleri dinleyin. Nazar boncuğu, nazara gelme, büyü, ruh çağırma seansları, ölülerle haberleşerek fala bakma çabası, kağıt açmak, muska, atnalı, mavi boncuk asma, medyumculuk, büyücülük, sihirbazlık, hipnotizma, spiritizma, yıldız falcılığı, avuç falcılığı, fincan falcılığı ve daha da sayabiliriz. Dostum, hiç kimse bunların saçma şeyler olduğunu belki de tahmin etmiyor. Birçokları da bunlar beni etkilemez diye bir çeşit kabadayılık göstererek kendini bu oyunlara vermektedir. Gericilikten, cehaletten, bilgisizlikten, iblisin karanlık hükümranlığından kaynaklanıyor bunlar. Birçok insanın aklını, düşüncesini allak bullak etmiştir. Kişileri akıl hastanelerine, psikiyatrik kliniklerine bile düşürmüştür. Bu yüzden dostum, bu gericilikten, cehaletten kaynaklanan işlerden uzak durmak gerekir. Ruhsal bir düşmana karşı savaşmakta olduğumuz Daniel kitabında açıkça gösterilmektedir. Daniel 3 hafta dua ediyor ve kutsal kitap şöyle yazar. O sırada ben Daniel 3 hafta boyunca yas tutuyordum. 3 hafta bitene dek ne güzel yemek ya da et yedim, ne şarap içtim, ne de yağ süründüm. Sonunda bir melek gelip ona dokundu ve şöyle dedi. Bana ey Daniel çok sevilen adam dedi, ayağa kalk ve sana diyeceklerime iyice kulak ver. Çünkü ben sana gönderildim. Bana bunu der demez titreyerek ayağa kalktım. Konuşmasını sürdürdü. Ey Daniel korkma, anlayışa erişmek için kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan duyuldu. İşte bu yüzden geldim. Bu doğru idiyse, ki doğru olduğuna tabii olarak inanıyorum, Daniel haklı olarak sorabilirdi. Öyleyse 3 haftadır neredesin? Şimdi meleğin sözlerini dinlemeye devam edelim. Şöyle devam etti. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş meleklerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü ben orada Pers kralının yanında gözaltına alınmıştım. Daha önce dediğim gibi değerli dinleyicilerimiz, bu güçler belli amaçlara ulaşmak için şeytan tarafından organize edilmişlerdir ve kullanılıyor. İblisin elinde kukla gibi oynatılan insanlar da vardır. Şeytanın bu kışkırtıcı oyunlarına karşı Tanrı sözü şöyle diyor. Cincilere, bakıcılara başvurmayacaksınız. Sizi kirli kılan bu kişileri aramayacaksınız. Ben Tanrınız, Rabbim. Cincilerin, bakıcıların ardından zina işlemek için onlara gidene karşı çıkacağım. Onu topluluğum arasından atacağım. Bu nedenle kendinizi kutsal kılın ve kutsal olun. Çünkü ben Tanrınız, Rabbim. Şeytan, yeryüzünde insanlarca tecrübe edilen bütün sıkıntıların, elemlerin ve aldatmacaların gerisindedir dostum. Ne olursa olsun insanları aldatmak ister. Daniel olayında gördüğümüz gibi şeytanın yeryüzünde de ajanları vardır. Düşmanımız ruhsaldır, karanlık güçlere yön veren ve onları istediği şekilde yönlendiren şeytandır. Evet, düşmanın kim olduğunu öğrendik. Şimdi savaşın nerede yer aldığını da öğrenmeliyiz. Bazen aldanıyoruz, ruhsal savaşı fiziksel düzeye indiriyoruz. Bunun bize hiçbir yararı olmaz. Efendim neymiş? Sormamız gereken soru şudur. Kilise içindeki insanlar Rab'de bina ediliyorlar mı? Tanrı sözü öğretiliyor mu? İmanlılar arasında bir birlik ve beraberlik var mı? İmanlılar arasında dedikodu azalıyor mu? Eleştiri ruhu ve acılık kökleri salan bir durum olduğu süre kutsal ruh o topluluk içinde tam olarak çalışamaz. Kilisede genellikle ne kadar insanın Rab'be geldiği konu edilir. Sayılar, rakamlar ön plana alınır. Gelecek 6 ay ya da 1 yıl içinde kaç kişinin daha Rab'be gelmesi gerektiği tartışılır. Bu rakamlar gerçekleşse bile statistiklerin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bugün deftere geçirdiğimiz rakamlar insanları simgeler. Bir kişi bugün iman ederse ve 1 yıl sonra iman yolunda yürümüyorsa onun iman edişinde ne yarar olabilir ki? Bir keresinde vaftiz töreninde 10 kişinin aynı günde vaftiz olduğunu gördüm. Şimdi bakıyorum da bu insanların hiçbiri Rabbin yolunda yürümüyor. Ne yararı var? Bu insanlar neden yürümüyorlar? Çünkü hiçbir zaman yeni doğuşları olmadı. Bir açıdan
Bu insanların yeni doğuşları olmadı. Rabbe gelişleri yürekten ve samimi değildi. Bir beğeni, bir heves ya da başka bir nedenle yaklaşmışlardı da ondan. Diğer açıdan gerçeği arayan insanlar şeytanın saldırılarına hedef oluyor. İman edenlerin Tanrı sözünde kök salmaları gerekirken bu öğreti gerekliliği ihmal ediliyor. İnsanların bu şekilde ruhsal açıdan körleşmeleri şeytani güçlerin aktif şekilde çalışmakta olduğunun bir belirtisidir. İman etmemiş olanlar adı sanı belirsiz topluluklara, tarikatlara, kültlere üye oluyor ve böylece şeytanın elinde kukla gibi oynatılıyorlar. Sonuç olarak bu gibi kiliselerde Tanrı sözü belirsizlik perdesi arkasında kalır. Böyle kiliselerde tiyatro oyunları, müzik festivalleri ve sansasyon yaratıcı olaylar ön plana geçiyor. Tanrı sözü ise unutulup gider. Kardeşim, bu kesin olarak şeytanın işidir. Kişinin bu karanlık güçlere karşı durabilmesi için Tanrı'nın sözüne sarılması gerekir. Evet, Tanrı'nın sözüne. Kişi, imanlı, Tanrı'nın sözüyle, Tanrı'nın sözünün sağladığı ruhsal silahlarla donatılması gerekir. Bunları önümüzdeki, yani yarınki programda ele alacağım.